بسم الله الرحمن الرحيم حرمت و ما بدار شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست huzura varmak için bende tahtak yok deme. Büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Hasedi anlatıyordu. O Yahudi vezirinden bir misal vermişti. İlk Hristiyanlara karşı hasedinden dolayı diyor. Ne yaptı? Bu Hristiyanların önünü nasıl alırız diye vezirler şeyi kırar. Bir şey ettiler. Müzakere yaptılar. Ondan sonra da vezir ona dedi ki ben dedi Hristiyan olmuş olayım dedi. Birkaç gün görünmeyeyim. Sen de beni dedi işte kulağımı kes. Bana işkence et. Burnumu kır. Ne yaparsın? Bir tanesini burnunu kırdılar. Dünya kıyamet koptu. El fitnesi eşer dünya katil diyor Kur'an. Ayet öyle. Fitne umumi yani toplumsal karışıklık, kargaşa demektir. O manaya gelir. Fitne intihar manasına da gelir. Allah hem kişileri imtihan eder, hem toplumlar, milletleri imtihan eder. İlk fitne tabi Hazreti Ali Efendimiz'e karşı Muaviye'nin şey yapmasıdır, isyanıdır. İlk fitne olur İslam tarihinde. Yani büyük bir fitne, bir ayaklanmadır. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bugün benim safımda benimle beraber olanlar dün Bedir Harbi'nde peygamberle beraber olanlar gibidir. Hazreti Ali. Ondan sonra tabii ötekiler de soruyor. Öyleyse onlar müşrik ya. Çünkü peygamberimizin Bedir Harbi'nde karşı tarafta olanlar müşriklerdi. Mekke'de müşriklerdi. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki hayır. Onlar müşrik falan değildir. Onlar din kardeşimizdir. Ama dalal aleyna. Bize isyan ettiler. Bize karşı ayaklandılar. Evet müşriktir demiyoruz. Kafirdir demiyoruz. Ben Hazreti Ali insaf ölçüleri içerisinde konuşuyor. Neyse onu söylüyor. Ama şey değil. Bak bak orada yer var, burada yer var. Çok maşallah daha geleceklere de yerimiz var. Müşrik değilse bunlar müminse niye bunlarla savaşıyoruz diyorlar. Hazreti Ali Efendimiz bu ayet. El fitnetu eşeddü minel katil. Fitne yani anarşi dediğimiz şey öldürmekten katilden daha tehlikelidir. Çünkü ölüm olayında 3 tane 4 tane elebaşı kesersin iş biter. Halbuki bu da binlerce insan bilir bilmez birbirlerini öldürürler. Çünkü biz bunu yaşadık. 30 senedir yaşıyoruz. İçinden geldik olaylar. Fitne bir millet için çok tehlikelidir. İşte bunun adı fitne. İşte bu fitneyi ayarlamak için o vezir yani aktüel misalleri de içine katarak söylüyorum. O vezir padişahına dedi ki ben bir fitne uydurdum. Bir hesap kitap yaptım. Sonra ona göre şeydi ne yapacağız? Ben Hristiyan oldum. Ama benim Hristiyan olduğumu diğer Hristiyan olanlar anlamaları için sen bana işkence et. Kulağımı bil işte vurdumu kes, kafamı kır falan. Gerçekten öyle işkence ettiler. Ve onu zindana attı öteki şeylerle beraber. Zindana atılanlarla beraber. Bu vezir orada hep İncil'den, Hristiyanlıktan bahsetti. Peki diyor, vezirin buradaki çıkarı neydi? Hiçbir çıkarı yoktu, sadece kıskançlık. Yani bir dünyanın bu kadar şeye katlanması, zahmete, külfete, zindana, işkenceye katlanması ve buna gönüllü olarak katlanmasını sebebidir. Bu iş kıskançlığın sebep verdiği, sebep olduğu bir olay. En kötü huy, iki tane şey vardır zaten. İnsanların en son çıkan şey, en zor arınabileceğimiz huy. Birisi hırlıca, yani üstün olma iddiası, sevdası. Mesela adam kağıt oynuyor, tablo oynuyor, yahut işte. Zevkin oynuyorlar, kumar falan değil, para falan da yok, bir şey yok. Sadece vakit geçirmek için öyle. İlla ki yedim. Hatta arkadaş birbirleriyle kavga verdi. Yok kırıktı, değildi falan. Yok sen zar tuttun, yok şöyle oldu, böyle oldu. Niye? Üstün gelmek. Gelmek iddiası var. O kadar. Üstün olmak. Buna hübbücah diyoruz. İşte makam sevdası, makam sevgisi. Yahut hükmetme sevgisi. İkincisi de kıskançlık. İnsanı en son terk eden iki kötü huy. Onu anlatıyor. Her kim haset yüzünden burun koparmaya kalkarsa, kalkışırsa, vezir gibi kendini burunsuz ve kulaksız bırakır. Kendi kendine diyor. İşte yine şey ederler. Geçen yine üzerinde durdum da geçen dersi özetlemeye çalışıyorum. Yenişehir Lavni'nin bir Art-ı Cünun diye bir kitabı var. Kitap da değil. İşte 70-80 beyitlik bir uzunca bir şiir. Orada ruhsal hastalıkları anlatır. Kıskançlık var orada. Başka şeyler var işte. Gösteriş var, rüya var. Bir sürü şey var. Hepsini ayrı ayrı temas etmiş. Orada diyor ki biri kâre el hasud. Hasud çok kıskanç. Aşırı kıskanç. Kimdir? Biri kâre ile de Hindistan'da o zarar dide olur Sudan'da. Sudanlı kendisi. Hindistan'da bir ticaret, büyük bir kar etmiş olduğunu işitirse Sudan'daki başka o kıskanç adam, kıskanç ticaret kendisi zarar etmiş gibi üzülür. Birler şeyde var, Muhammediye'de var. Ahmediye, Muhammediye var ya. Oradan kardeşlere gelip olur onlar. Hacı Bayram'ın iki tane sevgili mürididir. Hacı Bayram verilmişti. O Muhammediye kitabını yazmış. Hacı Bayram'a götürmüş. Demiş efendim böyle bir şey kalem aldım. Şuna bir nazar buyurur musunuz? Bak göz atar mısınız? Yani falan deyince. Bakmış şöyle karıştırmış. Güzel şeyler var işte. Bununla uğraşacağını da bir sine hak etseydiniz demiş. Yani bir adam yetiştirseydiniz. Bir sine hak etseydiniz. Yani bir insanın gönlünü işleseydiniz. İşte onlar Evliyaullah dediğimiz o büyük mürşitler gönül kuyumcularıdır. İnsan gönüllerini onlar böyle inceler, inceye kuyumcu gibi işlerler ve pırlanta haline getirirler. Yoksa senin kalbin taş gibi kalır işlenmesi. İşlenmediği zaman çaydan toplanmış çakıl taşı gibidir. İşlendiği zaman pırlanta olur. O hepsi böyledir. O kristal falan diye pırlanta diye şey ettiğimiz, hayran olduğumuz işte yakuttur, zümrüttür neyse. Onlar kuyumcuydu. Üstü elinden çıktıkları için. Yoksa taştan toplandığı gibi olsa şeye yaramaz. Evet. Orada yazıyor Muhammediye'de Hazreti Musa'ya bir komşusu giderken nereye gidiyorsun ya Resulallah demiş. Demiş ki Tur'a gidiyorum Cenab-ı Hasan. Hayılacak. O mikat randevu var. İşte falan gün falan saatte gelecektim Tur'a. Gidiyor. İki ay sonra tekrar davet geliyor. Öyle gidiyor onlara. Bekliyor tabii. Taşlar üzerinde yazılı olarak geldi. Mermer levhalar üzerinde şimşek çakarak, şimşek yazıyor. Yazıyı. Dahturi ve kitab-ı mestur. Tur dağına and olsun ve o satır satır yazılmış kitaba and olsun diye. Geçiyor. Bu Tevrat'ın vahyini anlatıyor. Tevrat'ın nasıl geldiğini Hazreti Musa'ya anlatıyor. Demiş ki Cenab-ı Hak çok kıskançmış. Komşunun Mekke'lini kıskanmış. Demiş ki bana da bir Mekke versin. Bizim eve de bir tane lazım. Cenab-ı Hakk'a söyle, dua et. Ya Musa vermeyelim ben. Senin duan kabul. Cenab-ı Hak bana bir Mekke versin. Hazreti Musa gitmiştir de demiş ya Rabbi sana malum her şey. Gelirken o komşu kadın benden bir Mekke istedi. Takdir senin. Deyince demiş ona söyle. O komşunun bir merkebi olan o komşunun merkebini kısma diyor. O komşuya ikinci merkebi vereceğim. Ondan sonra da kendisine bir merkep vereceğim. Razı oluyorsa, istiyorsa verir. Hazreti Musa gelmiş. Demiş ya Musa ne oldu? Ya Resulallah ne oldu benim dua, benim siparişim? Hazreti Musa Allah sana bir mektep verecek ama demiş, O komşuya bir tane daha verecek. O komşunun mertebi iki olacak, sana bir tane verecek deyince. Hayır, istemem, istemem demiş. Ben onu bir mertebime bile tahammül edemiyorum, dayanamıyorum demiş. İkincisini nasıl dayanacağım şekilde, kahrolurum falan diye. İşte kıskançlık budur. Yani seni nimetten alıkoyar. Çok güzel bir misal yani. O Hazreti Musa olmuş mu, yapmış mı, onlar bilmiyoruz. Bu hikayelerin birçoğu şeydir. Meseleyi anlatmak için, temsili anlatımdır. İşte bu vezili öyle anlatıyor Hazreti Mevlana. Sırf kıskançlığı yüzünden. Oradan sonra da burundan bahsettiği için, kırılan burundan bahsettiği için, burun koku alan bir uzuvdur ki, aldığı koku onu bir mahalle götürür. Yani av köpeklerin de, kuşun yahut da işte tavşanın yahut da kekliğin, bıldırcının neyse, ben epeyce biraz av yaptım çocukluğumda, biliyorum. Köpek kokusunu alır gider. Tır diye uçurursun. O ne tarafa gittiğini görür. Hatta yerde giderken aynı tekniğin gittiği yerde gider. Kokuyu takip ederek gider. Gider yakalar uçurur. Avcı da uçtu havaya kalkarken vurursa yakar. Vurabilirsen vurur tabii. Koku almayan kimsenin burnu yok demektir. Bilmediğin her şey senin için yoktur denir. Bilinmeyen şey yok demek. Koku da dünyaya değil, dine ve ahirete layık, ahirete müteallik bir zayihadır diyoruz. Cennet kokusu alabiliyor musun? Zaten abdest alırken Allah'ın bile cennet kokularını ihsan eyle diyoruz. Yüzünüze nur ihsan eyle diyoruz. İşte ağzımıza tat ihsan eyle diyoruz. Ağzımıza su verirken, burnumuza su verirken aynı zamanda Allah'tan onlarla ilgili dua ediyoruz. Bir Sivaslı, bir yaşlı teyzemiz vardı. Allah rahmet eylesin. Bütün gün dua ederdi. Allah'ım dizlerime kuvvet ver, kollarıma kuvvet ver, gözlerime kuvvet ver, gözlerimin nurunu alma falan filan diye hep öyle dua eder dururdu. Beş vakit namazla abdestle. Çok mübarek bir kadındı. Bak, Allah ona da rahmet eylesin. Dua güzel şeydir, güzel. Koku almayan kimsenin burnu yok gibidir. Koku da dünyaya değil, dine ve ahirete müteallik bir raihadır. Biz diyor, çiçek kokusundan, dünya kokusundan, parfümden bahsetmiyoruz. Cennet kokusundan bahsediyoruz. Bir kimse manevi koku duyup da o nimetin şükrünü ifa etmezse küfrana nimet gelir. Onun burnunu yer düşürür. Yani burnun koku alıyorsa onun için de şükredir. Yoksa burnun koku almaz onun. Şükür nimeti eksiltir, şey, şükürsüzlük, nankörlük nimeti eksiltir diyor. Küfranı nimet etme. Zira dikkatli bakarsan küfranın iki küfür olduğu, yani Arapça tesniye sigası bulunduğunu anlarsın. Burada da espri yapmış. Bu küfran ve şükran vezni aşırı şükür demektir. Aşırı nankörlük demektir. Ama sonunda iki sırası olduğu için iki kat diyor. İki kere küfretmiş olursun. Küfür bir şeyi inkar etmektir. Küfran çok çok inkarcı olmaktır. Karakter haline gelirse küfran olur. Şükret ve şükredenlerin kulu kölesi ol. Onların huzurunda ölü gibi teslimiyet göster ve neticesinde vefa var. Şükür ehline diyor hürmet et. Vezir gibi halkı sapıtmayı kendine sermaye yapma. Ve herkesi namazdan, niyazdan, ibadetten alıkoyma. O kafir vezir din nasihatçısı kılığına girmiş, hile ile badem helvasına sarımsak karıştırmıştı. Yahut baklava üzerine sarımsaklı yoğurt dökmüştür. Şeker yerine neyse. Öyle. Biz musiki çalışıyorduk da benim hocam vardı. Böyle bir ters geçki söyledim. Makamdan makama. Olur mu hocam buradan buraya böyle geçersek falan dedim. Ne dedi olur ama dedi baklavanın üzerine sarımsaklı yoğurt dökmüş gibi olmuştur. Tat vermez dedi. Olmaya olur, her türlü olur. Burada uzunca bana şey vermiş. Hile ile badem helvasına sarımsak karıştırma. Batılın batıl olarak diyor, zuhur etme ehemmiyetsizdir. Batıl olan bir şey, yani kötü bir şey, çirkin kendi suretinde gördüğün zaman zaten kötü ve çirkin olduğunu anlarsın. Ama iyi bir ambalajın içine sarılmışsa işte onu anlamak zordur diyor. Sureti haktan gelerek sana batılı yutturmaya çalışıyorsa o zaman kötü olur diyor. Sen batılı, yani düşmanı düşman, açıkça düşman olan bildiği ama dost görülüp de sana düşmanlık yaparsa o zaman işte kafan karışır, içinden zor çıkar. Onun için basiretler, kuvve-i zayikası olanlar, yani ağzının manevi tadı yerinde bulunanlar, daha doğrusu kalbinin, vezirin sözlerindeki lezzet farkından acılık duyarlar ve onun içinde bir takım kötü niyetler olduğunu anlarlar diyor. Ama sen o derecede değilsen, onu zannedersin ki gerçekten hak söylüyor, hayır söylüyor. İyi şeyler söylüyor zannedersin. Vezir nükteli sözler söylüyordu. Lakin o sözler içine zehir karıştırmış, karıştırılmış bal şerbeti gibiydi. Zaten hiçbir zaman zehiri sana şeyden sunmazlar, toprak tatla sunmazlar, altın kasede sunarlar. Çok cazip bir takım hale getirirler, ondan sonra zehirlerler. Vezirin zahiri kelamı, yani dış görünüşüyle sözleri, hak yolunda gayretli ol diyordu. Zımnen ve fiilen ise ruha atalet ve miskinlik tavsiye ediyordu. Bu yol cehd yoludur. وَالَّذ۪ينَ جَهَدُوا ف۪يهِنَا لَنَحْبِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا diyor ayette. Bizim uğrumuzda cehd sarf edenler, gayret sarf edenler, ter dökenler, biz diyor yollarımıza iletiriz, onlara sahip çıkarız. Ama bizi umursamayanlara da biz diyor şey yapmayız, fazla ilgi göstermeyiz. Şimdi bir taraftan cehd gerektiğini söylüyor, bir taraf aman canım Allah büyüktür, Allah kerimdir, Allah bütün günahları affeder falan, keyfinize bakın, işinize bakın falan gibi nasihatler ediyor şimdi. Adamın şevkini kırıyor, cehdini. Ha, bu kesin, yükselmek isteyen tırmanmak zorundadır, terleyeceksin artık. İster dağa tırman, ister ruhun yükseklere tırmansın, ister manevi alanda, ister maddi alanda. Yükselmek isteyen tırmanacaktır. Alçalmak istemek için gayret etmeye gerek yok. Bırak kendini yuvarlanır gidersin. Ta esmeni sahibinden. Dağın çukarında bulursun kendini. Hiç öyle direnç alan göstermeyen izin. Teslim edersin kendini. Tabak gibi aşağı doğru yuvarlanır gidersin. Onun için cehd lazım, gayret lazım. Fadrib bi asaken hacer dedi. Çölde susuz kaldılar. Yağmur da yağmadı. Tih sahasında. Hazreti Musa dediler ki ya Musa susuz kaldık bitti. Susuzluktan kırılıyoruz ne yapalım? Cenab-ı Hak dua etti. Ya Musa elindeki asayla taşa vur dedi. Oradan su çıkacak. Sen fecerat min hüsnete aşrete aynen. Hatta 12 tane sondaj yaptı Hazreti Musa. 12 yere vurdu. Her yerden su fışkırdı çıktı. Arteziye çölüm ortasında. Fadrib bi asaken. Teşebbüsü kuldan bekliyoruz. Neye muhtaçsan o yolda teşebbüs göstereceksin. Havas ibadette cehd-i gayret sahibidir. Allah ehli ibadet hususunda cehd-i gayret sahibidir. Din işlerinde cehd-i gayret, hayır işlerinde cehd-i gayret sahibidirler. Avam dünya işlerinde cehd-i gayret sahibidir. Din işlerinde mütevekkildir. Onun tarafı bir şey. Şey, namaz, Allah kısmet ederse haccı bekleriz, namazı bırakılır, ay gencis falan der. O yalan değil. Aslında ibadetin hazzı, zevki gençken alınır. Ben şimdi 15-14 yaşındaydım işte, ilk okulun sonu, orta birde falandım. Teheccüd namazına kalkıyorum. Tabii zinde vücut, hele biraz erken yatar, uyur kalkarsan, o genç nefis. Şimdi teheccüd namazına bazen kalkmak istiyorum. Her tarafım ağrıyor, gevşemişim, hasta şeker yükselmiş, kolesterol basmış falan. İstediğin kadar sersem kılıyorsun iki refah namazı. Tekrar da uyku tutmuyor, uyku da çatmıyor bu sefer falan filan. Halbuki biz orada iki dakikada yatardık tekrar. Yatağa girer girmez, yastığa başını koyar koymaz. Buyursun, geç gözle. Her şeyin tadı, lezzeti, hazı gençken. Hatta hacılara hacca da gençken gidin. Bir ayağı çukura geldikten sonra. Zaten kendini ayakta zor tutuyorsun. Bir de nasıl bu cehli gayretiyle ibadet edecek? Onu da bırak zaten. Teheccüd falan düşünmüyorum. Çünkü o tadı vermiyor. Onu size söyleyeyim. O zaman babam kızardı. Oğlum yat ya, bırak şimdi uyu, sen daha gençsin, sonra ibadet için vaktin olur falan derdi. Yani şimdi. Gümüş diyor, dışarıdan beyaz görülür. Pırıl pırıl görülür ama eli ve elbiseyi kirletir. Gümüş leke yapar. Siyah kurşun kalemi gibidir. Nereye dokunursan. Hele beyaz şeyet, elbise, beyaz gömlek falan giydiğin zaman sakın gümüşe falan dokunma. Bütün şey olur. Yani lafın şeyine bakıyor. Yani dıştan parlak görünürdü ama diyor, insanın kalbini şey ediyordu. Kirletiyordu o sözler. Onu da diyor. O söz gümüş gibi parlaktı ama fakat insanın içine zarar verdi. Ateş şulesi itibarıyla kırmızı görülür. Yani ışığı, alevi kırmızıdır. Öyleyken sen onu kıvılcımıyla yaktığı yeri simsiyah edersin. Gönlüne geçtiği zaman o laf diyor, o gönlü karartır. Ateşe benzetiyor, gümüşe benzetiyor. Tabii Hazreti Mevlana enteresan. İstediği gibi söylüyor meseleyi anlatmak için bir sürü misal veriyor. Şimşek nazara nur gibi görünse de onda göz kamaştırma hastası da vardır. Gözünde kör edebilir. Aşırı kuvvetli, şiddetli şey. Işık kör yapabilir insan. Zaten bu kaynakçıların falan gözü bilhassa kamera karşısında o eski şeyler, artistlerin son zamanlarda gözü çok film çevirmiş olanların hepsinin göz şeyleri şey oluyor, göz ferleri gider. Şimdi sürekli kuvvetli ışık altında çalışırlar. O kadar şey değildir. Nur gibi görünür ama diyor gözüne de zarar verir. Veziri dinleyenlerden her kim anlayışlı ve zevk sahibi değilse vezirin sözleri onun boynuna halka gibi geçiyor. Vezir onları teslim alıyor. Hükümdarlardan ayrı olarak vezir 6 sene müddetle İsevilerin penahı ve muktedası oldu. Yani 6 sene o zindanda hep bazı nasihat etti oradaki Hristiyanlar. Geldiler, gittiler, ziyaret ettiler, sevdiler, hayranlık duydular. Halk yani Hristiyanlar dini de kalbi de ona teslim ettiler. Aklı da, kalbi de ona teslim ettiler. Onun emrine ve hükmüne karşı can feda edecek dereceye geldiler. İşte bu şey. Her zaman söylüyoruz. İrşad sahibi, yani mürşid sizi Allah'a yönlendiriyorsa, Allah'a bağlıyorsa o mürşiddir. Kendine bağlamaya çalışıyorsa ondan sakın. Aynen Hazreti Mevlana öyle diyor. Bakın diyor, mürşid eğer sizi kendine bağlamaya çalışıyorsa, o şeytanın ortağı olan birisidir. Şeytanla ortaklık yapıyor. Aynen, açık açık. Başka bir reis de söylüyorum. Hükümdar, biz vezire gizlice haber gönderiyor. Vezir ile hükümdar arasında gizli muhabere oluyordu. Bütün bu olaylar olup biterken. Vezirin vaatlerinden ve yaptığı işlerden, çevirdiği dolaplardan daha doğrusu hükümdarın kalbi rahatlıyordu. Hükümdar ona ey benim makbulüm zamanı geldi kalbimdeki endişeyi çabucak gider diye bir mektup yazdı. Yani bu işi bitir. Şah şimdi İsa dinine fitne düşürmek işiyle meşgulüm diye cevap verdi. Sultanım diyor. Şu anda zindanda İsa dinine fitne düşürmek için meşgulüm. Cevap gönderdi. İsa kavminin Rab tuzak hususunda 12 hakimi vardı. Bunlar havarileri burada bey gibi anlatıyor Hazretimiz. 12 havari vardı. Aslında burada bu anlatılmak istenen kişi Sempol'dur. Bu, çünkü esas Sempol bu şeyi. Hristiyanlığın ilk mesajını ileten öteki şeyleri falan anlatan sen oldun. Zaten bir şeye, Hristiyanlıkta da sen hep şüpheli kişi olarak kalmıştır. Yani acaba gerçekten Hristiyan olarak Hazreti İsa'ya tam önünden bağlı birisi miydi? Yoksa Yahudi hahamı olarak bu dini gerçekten havari şekline bürünüp de bozmak niyetinde miydi? O işte anlaşılıyor. Gerçi burada isim vermiyor Hazreti Mevlana ama bilgileri o yönde kullanıyor. Her fırka ayrı bir beyin tabi, ayrı bir bey tabir ediyor. Ayrı bir havariye tabiydi ve tamahkarlık sevkiyle onun kulu kölesi olmuşlardı. Artık o beyler, o kişiler, o liderden yani zindandaki vezirden el almaya çalışıyorlar. Hangisi, acaba bizi hangimizi yerine şey bırakacak, vekil bırakacak yahut da veliaht bırakacak gibi bir endişe içindeydiler. Bu 12 bey ile onların kavmi o nişanı kötü vezirin itaatine girmiş ve bendesi olmuşlardı. O hepsine hükmeder vaziyetteydi. Hristiyan beyleriyle tabilerinin hepsi de vezirin sözlerine kalmışlar, ahval ve harekatına bağlılık göstermişlerdi. Vezir öleceksin demiş olsaydı o beylerden her biri her an saat onun huzurunda can verebilecek kadar teslim olmuşlardı. Vezir o beylerden birinin namına bir tomar tanzim etti. Ki tomarların hepsi de meslek ve mezhep itibarıyla bambaşkaydı. Her bir vezire ayrı bir risale yazdı hazırlık. O tomarlardan her birinin hükümleri başka türlü ve biri öbürüne göre başından sonuna kadar diğerine aykırıydı. Şimdi söyleyecektim. Neler yaptığını tek tek söyleyeyim. Burada nasih mensuh meselesinde, Kur'an'da da diyor, birbirine zıt gibi görünen ayetler vardır. Bu birbirine zıt gibi görünen ayetler, aslında zıtlıktan değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Hüküm itibariyle sonra gelenler, öncekileri açıklayıcı ayet. Mesela içkinin haram kılınmasıyla ilgili 4 tane ayrı ayet vardır. Ama sırasına konduğu zaman o doğru mana anlaşılır. Yerini değiştirdiğin yani geliş sırasını aksattığın zaman yanlış anlaşılır. Mesela ilk gelen ayet يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki orada ayette يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Peki bu ikisinde bir büyük günah, birçok menfaat var. Dikkat edin kendine. İsmin kebirun. Bir büyük günah var içkide. Bir de birçok faydalar var. Efendim az içerisinden faydası olur, sevinden dikkatli içerisinden çok faydalıdır falan gibi. O manaya da daha önce gelen bir ayet var. Siz diyor bundan hem hamir elde edersiniz, üzüm ve hurmadan, hem içki, şarap elde edersiniz. Hamir şarabın karşılığıdır. Üzüm şarabının karşılığıdır. Hamir kelimesi. Hem içkiden şey edersiniz, yani hamir elde edersiniz, hem de güzel yiyecekler elde edersiniz. İkinci gelen ayet, demin okuduğum ayettir. Bunda bir büyük günah var, birçok fayda var. O bir büyük günah, üçüncü gelen ayette diyor ki, لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَ sekir olduğunu söylüyor. Çünkü sekir, bütün dinlerde haramdır sarhoşluk. Bak, Hristiyanlıkta içki helaldir. Ama sarhoşluk haramdır. Yahudilikte içki helaldir. Şarap halaldır. Sarhoşluk haramdır. Budizm'de tamamen haramdır. Aynen bizimki gibi. Buda dinine. Buda'nın kuralları daha serttir aslında. Şey çok yumuşak gibi takdim ediliyor şimdi Budizm. Onun emirleri daha serttir. Mesela bizde kumar yasaktır. Ama eğlence için, vakit geçirmek için, oyun oynamak serbesttir yani. Cevaz verilmiştir. Yəni, boş vaxt xərcləmək, vaxtı boşa xərcləmək, vaxtın israfı, ömrün israfı olaraq xoş qarşılanmaz ama yenə də işte dərs sıkıntıyı dərs etmək üçün, stres atmak için falan, oyun ve eğlenceye izin verilmiş meşru ölçüler içerisinde. Burada da böyle bir şey yoktur. Oyun oynamayacaksın diyor. Kumar oynamayacaksın diyor. Oyun oynamayacaksın. Oyun oynayanları seyretmeyeceksin diyor. Budist olsaydı bir hiç kimse televizyonda maç seyredemez. Onu da size söyleyeyim. Evet. Böyle enteresan şeyler var. İçki kesinlikle haramdır. Onu sokmayacaksın diyor. Ha niye söylüyorum? Sekir diyor Kur'an. Şimdi bundan hem şarap elde edersiniz hem güzel yiyecekler elde. Güzel yiyecekler elde edersiniz. İkinci ayette bunda bir büyük günah var, birçok fayda var. Üçüncü ayette siz sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sarhoşluk çünkü. Yasak olan sarhoşluktur. Dördüncü gelen ayette اِنَّمَا الْحَبْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْاَنْصَارُ وَالْاَزْلَامُ رِجِسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Bunlar pis, murdar şeylerdir. Buradaki pis de alkolün pis olması değildir. Bizim maddi manada, pislik manasına değildir. Sarhoşluk dolayısıyla bizim zaten necis demiyor. Necis, ricis diyor. Ricis manevi pislik demektir. Hadi bırak şu pis herini falan diyoruz ya. Adam papyon kravatlı, Pierre Gardin'den giyinmiş, pırıl pırıl giymiş ama yine de ona biz bırak şu pis herifi diyoruz. Ahlakı pis demektir. Huyu kötü demektir. Evet. Bunu onun için. Bunlar eğer bu Kur'an şunu söyleyin. Kur'an puzzle gibidir. Puzzle gibi. Ayetleri yerli yerine yerleştirmezsen ondan görüntüyü tam net görüntü elde edemezsin. Mutlaka bir yerden aksatırsın. Hem sırasını bileceksin hem yerini bileceksin. Namaz 70 küsur ayette, 73 ayette geçiyor namaz kelimesi. Efendim şöyle olursa böyle olursa falan. Yok öyle bir şey. Ve sen Kur'an'dan hareket edersen içinden çıkamazsın sana söyleyeyim. Çünkü bir demek o ayetlerin geliş sırasını bilmezsin. Sebebin üzüllerini bilmezsin. Çünkü bir yerde zekatla ilgisini koyuyor. Bir yerde seferle ilgisi vardır. Bir yerde duayla, ibadetle ilgisi vardır. Bir başka yerde oruçla ilgisi vardır. Yani birçok yerde, bir başka yerde korkuyla ilgisi vardır. Korku halinde, panik halinde namazı nasıl kılacaksın? Onun için hem sırasını bileceksin, tertibini, hem her ayeti yerli yerine koyacaksın, ondan sonra tümünden hüküm çıkaracaksın. Öyle takvim arkasında okuduğun bir ayette sakın kesin sonuç çıkarmaya takma. Bütünü, o konudaki bütün ayetleri koyarsın bir yere, ondan sonra görürsün zaten sen o zaman. Şey, fazla kafa yormaya da gerek kalmaz. Yerli yerine yerleşirsen o sana görüntüyü net olarak ortaya koyar. Bu budur mesela. Evet, burada nasih mensuh meselesi. Kur'an'da hiç mensuh yoktur. Nasihler var. Burada yanlış vermiş misali. Mesela diyor ki, kıbleyin tahvilinde Peygamber Efendimiz, evet Peygamber Efendimiz 2,5 sene kadar Kudüs tarafına şey etti. Miraç olayından sonra, hicretten sonra Medine'ye geldiği zaman şeye kılıyordu. Kudüs'e doğru kılıyordu. Daha önce Miraç'a kadar Peygamber Efendimiz şeyde kıldı. Hep Kabe'ye dönerek namazlarını kılıyordu. Namaz vardı efendim. Namaz Miraç gecesi gelmedi. 5 vakit namazın tertibi Miraç gecesinde tertibi geldi. Yoksa namaz biliniyordu da kılınıyordu. İlk günden beri kılınıyordu. Hazreti İbrahim'den beri biliniyordu ve kılınıyordu. Hazreti İsmail de namaz kılmıştı orada. Ama 5 vakit kılmıyorlardı. Boş vakitlerde kılıyorlardı. Fırsat buldukça gidiyordu Kabe'den namaz kılıyor, secde ediyor, duasını yapıyordu. Namaz vardı, biliniyordu, kılınıyordu. Ama şimdiki vakti vaktinde 5 vakit namaz bize işte اَقِمِ صَلَاةَ لِدُلُوبِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. Bu ayet Miraç şeyinde, İsra suresindedir. Miraç gecesinde gelmiştir. Tertibi geldi. Namaz o gün öğretilmedi yani. Miraç'tan önce de kılınıyor. Miraç'a kadar Peygamber Efendimiz hep Kabe'ye doğru kılıyordu. Sonra Kudüs'e doğru 2,5 sene Kudüs tarafına kılındı. Hicretten sonra Yahudiler dediler ki bunlar bizim kıblemize ibadet ediyorlar. Biz de Kudüs tarafına dönüyoruz. Bunlar da bunu, bu Muhammed yeni bir din getirmedi dediler. Bizim dinimizi yaşatıyoruz, devam ettiriyoruz. Buna da çok üzüldü Peygamber Efendimiz. Ondan sonra tahvili kıbleye gidiyordu. فَاِلَمَا تُوَدُوا فَسَمَّ وَكُوا اللّٰهِ O zaman nereye dönerseniz dönünüz, Allah'la yüz yüze gelirsiniz. Ama namaz da kıldığımız zaman فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا مَسْجِدِ الْحَرَامِ Hem فَوَلِّ وَجْهَكَ Peygamberimize özel emir var, hem de ümmete emir var. فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ Ey Müslümanlar, siz namazda yüzlerinizi Kabe'ye dönünüz diyor. Hem Peygamberimize فَوَلِّ وَجْهَكَ var, فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ var. Onda sen yüzünü Kabe'ye dön diyor. Öbür tarafta da ey Müslümanlar, siz yüzlerinizi Kabe'ye dönünüz. Çoğul sıfatıyla geliyor. İkisi de iki tane. Yani acaba peygamber döndü, biz dönmesek olur mu falan demeyesin. İşte kurbanda öyle oluyor. Fesalli rabbike vekhar diyor. Efendim o peygambere diyor falan. Halbuki peygamber efendinin tatbikatında hal vakti yerinde olanlar kurban kessinler diyor. Yani kurban kesmeyi, hatta Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Ali'ye, yakınlarına hep kurban kesip dağıtmayı şey ediyor. Fakir fukaraya vermeyi. Örnek tadı, peygamber verecek tadı, o öyle tatlı edecek. Ama Kudüs'e, şimdi burada diyor ki, Kudüs'e kılınıyordu, Kâbe Kudüs gibi, sonra tahvil edildi. Kudüs'e yapılan mensuh oldu, yeni gelen ayet onu nesketti, nâsık oldu. Ama Kur'an'da Kudüs'e dönüleceğine dair bir ayet yoktur. Mensuh yok Kur'an'da. Onun için. O bir tatbikat var, uygulama var ama Kur'an'da Kudüs'e dönülecek diye bir ayet yoktur. Hiçbir yerde yoktur. Ama Mekke'ye dönülmesini emrediyor. Ama işte efendim biz biliyoruz Kudüs'e kılınıyordu. Ama şimdi ayetten bahsediyorsak eğer, mensuh ayet Kur'an'da Kudüs'e dönülmesini emreden bir ayet olacak ki, şimdi bundan sonra Kudüs'e değil Mekke'ye döneceksiniz diye o ayeti mensuh sayacağız. Öyle bir şey yoktur. Öyle bir mensuf ayet yoktur. Kur'an'da mensuf ayet yok. Mesela Kul ya eyyühel kafirun suresi için mensuf derler. Yani nefsedilmiştir İzaca suresiyle beraber. Mensuf falan değildir efendim. Neresi? Şartlarına bağlıdır. Mekke şartları içinde mensuftur elbette. La takrabus şey diyor. İnnemel müşrikûne necesun felâ yakrabul meçiler haram. Bu müşrikler yine pis diyor orada. Necesiz diyor ama burada. Orada rich diyordu. Burada gerçek maddi manada pis diyor. Yani bunlar temizlik bilmezler manasına. Abdes bilmezler, taharet bilmezler, şunu bilmezler. Maddi manada pistir. İnlemel müşrikûne necesiz diyor. O müşrikler pis kişilerdir. Yani patlaklı kişilerdir manasında. Ve Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar diyor ayette. Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar diyor. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Suresi Mescid-i Haram çerçevesinde evet mensuh gibi görünür. Peki Müslümanların hazırlıkta olduğu yerlerde ne yapacağız? قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Suresi geçerlidir. لَكُمْ دِينُكُمْ مَلِيَدِ Sizin dininiz size. Buyurun siz kiliseye gidiniz. Biz de camimize gidelim. İbadet, siz ibadetinizi yapın. Kendi dininize göre. Buna izin verilmişse ya, çünkü bütün hür dünyada şimdi, bütün batıda falan o izin veriyorlar. Ben 300 tane cami yaptık biz Belçika'ya. Almanya'nın bütün kasabalarında camilerimiz, mescitlerimiz var. O da bizim din. Ama o Alman hükümeti bizim dini ibadetimizde ses çıkarmıyor. Cami yapılmasına da. Hatta işte Rijgenfik bir açılışa gitmiştim de ben Köln'ün bir yakınındaki bir kasabada şimdi ismini unuttum. Oranın belediye reisinden aşırı solcu birisiymiş. Kızıl solculardan yani. Camiyi yapmışlar. Belediye reisine demişler ki açılışa buyurun. O da tesadüfen Türkiye'ye geldi. Dedim hiç ben Türkiye'ye gittim demiş. Bu camilerin yanında böyle ince uzun zarif kuleler vardı demiş. O minare falan bilmediği için. Demişler efendim biz sizden çekindik. Hayır olmaz demiş. Aslı nasıl söyle yapacak. Buraya bir de minare yapın falan demiş. Gittik sonra oraya bir de minare. Bunu söyleyen de komünist. Yani solcu. Evet. Şimdi şey yani adam diyor ki olay, vaka, bu iş neyse, aslı neyse, orijinali neyse öyle olsun, böyle uydurup bir şey olmasın. Minare ise minare olsun. Yani dini taassubu ona şey etmiyor. Gerçeği yaşatmak istiyor. Gerçeği kabul ettirmek istiyor. Evet, Kur'an'da işte bir en şey üzerinde dururlar. İşte nasip mensup 5 tane ayet var, 5 tane konu var diye söylerler. Bu uzun meseledir, çok uzundur. Bizim ölümümüz Kur'an'da bizim baş belamızdır bizim. Birçoklarını şey edemez, ispah edemez. İlla ki mensuf bulmaya çalışırlar. Mensuf bir şey yaramayacak demektir. İşe hükümsüz, geçersiz, eski para gibi. Yani tedavülden kalkmış hüküm demektir mensuf. Kur'an'da ne işi var ya? Bu ayet bir şey yaramayacak olduktan sonra Kur'an'da ne işi var? Kul ya eyyühe'l kafirun mensuf. Hayır, mensuf değil. Bizim orada hukukçular var, işte Fahrettin falan vardı, profesörler. Böyle diş dişe kalmadı. Oğlum değil. Bak sen bütün Avrupa'da, Amerika'da sana gavur diyarı dediğin, gayrimüslim dediğin, küffar diyarı dediğin yerlerde senin ibadetini adamlar sen çıkarmıyor. Lekum dinukum veliye dinik. İşte bu ayet orada geçerlidir. Ama Mekke şartlarında geçerli değil. Buyurdu. Efendim? Her yerde geçerli de ben sadece Mekke'yi istisna ediyorum. Yani Harem-i Şerif, Mekke, Medine'yi istisna ediyorum. Ama zaten Kulya-i Vel-Kafirun, ey kafirler diyor, siz bizim dinimize inanmazsınız, biz de sizinkine inanmayalım. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bizim. De ki be ey kafirler, tapmayacağım, bilin sizin taptığınıza diye başlıyor sonra zaten. Öyle o bakımdan şey değil. Yani mensup falan nasip kafasına takma. Ayeti var. Nerede işe yararsa. İşte bu biraz birbirine aykırı gibi görünen hükümler yerine, zamanına, mevkine, ihtiyaca göre şey olur. Karşımıza çıkar. Mesela oruç ayetinde de buna benzer şeyler var. Sağlık duysan, sıhhat duysan, evindeysen 30 gün tutacaksın orucu. Hastaysan hasta olduğun günler yiyeceksin, sonra tutacaksın. Seferdeysen döndükten sonra tutacaksın. Bir Ramazan boyu eğer yolculuk devam ediyorsa o Ramazan'ı tutmayacaksın. Evine geldikten sonra tutacaksın. E tutamadın ne yapacaksın? Fidyesini vereceksin, karşılığını vereceksin. Daha da tutamadık, o zaman Allah affetsin diye dua edeceksin. Bitti o kadar. Allah'ım beni bağışlar yine, tutamadım. Sağlığım, sıhhatim yeriz olsaydı, tutardı. Bizim bir teyze vardı, Allah rahmet eylesin. 85 yaşında. Zayıfmıştı, hatta bizim şey, halisim annesi. Gittik, bayramlaşmaya gittik, ağlıyor. Ya teyze bayram işte, mübarek var. Ah dedi, evimde evladım dedi. Ben bu sene dedi, 15 gün oruç yedirdi bana bu doktor dedi. Ben çocukluğumdan beri bir gün oruç yemedim ki dedi falan. Ağlıyor, hala ezintesini üzerinden atamamış. Öteki bu oruç nasıl tutulur diye üzülüyor, korkuyor. O 70-85 yaşındaki teyze de bugün bana bu hafta, bu sefer bana bu Ramazan oruç yedirdiler diye niye yedim ben oruçları diye ağlıyormuş. Bu insanlar da öyle tuhaftır. Belki onun, o ağlaması var ya, o tuttuğu oruçtan daha çok sevap kazanır. Onun üzüntüsünü çekiyor. Ah keşke sağlığın sıhhatim yerinde olsa da orucumu tutsaydım diye. Belki de o ağlaması dolayısıyla Allah buna daha fazla sevap yazacaktır. Onu bilmiyoruz. Sevabı Allah takdir eder. O sevap ihlasa göre yazılır. Ötekinin feryadı fıvanı, ötekinin ağıdı işe yarar. Sofunun ibadeti kabul edilmeyebilir. Hele ham sofuysa, bir de ibadetine güveniyorsa. Var mı benim gibi Müslüman bak falan deyip de bir de onunla şöyle bir şey ediyorsa. O gitti zaten. Allah hepimize basiret ikna. İşte basiret bunun içinler. Şimdi tomarın birinde, demiş ki ya vakti de geçirmeyelim sizi. Şey tomarın birinde demişti ki riyazatın faydası yok. Bak şimdi nezir. Bir tomar yazıyor birine. O emanet ediyor. Herkese bir şey. Reçete yazıyor yani reçete. Tomarın birinde demişti ki riyazatın faydası yoktur. Bu yolda cömertlikten başka kurtulacak cihet bulunmaz. Boşuna diyor, oruç tutup, riyazat yapıp, perhiz falan filan bunlar bir şey fayda sağlamaz. Cömert olun diyor, fakir fukaraya sadaka verin, yardım edin, elinizi açık tutun, Allah sizi bağışlar diyor şimdi. Tomarın birinde demişti ki senin açlığın da cömertliğin de mabuduna karşı şirk olur. Yani Allah'ın verdiklerini kendim kullanacağım. Bir tanesi öyle demişti. Niye dedi arabama bindirecekmişim şunu bunu dedi. Allah bana verir, onlara da versin dedi. Bu şimdi kendi egoizminden dolayı. Halbuki Allah öyle dedi. وَمِمَا رَزَقْنَهُ مُنْفِقُونَ Benim size verdiğim nimetlerden siz de başkalarına verin. Araba vermişse araba, para vermişse para, ses vermişse ses, ilim vermişse bilgi neyse neyse vermişse Allah'ın verdiğinden sen de vereceksin. Ama o onu unutuyor. Bana diyor bunu Allah verdi diyor, ihsan etti diyor. Ben kimseye diyor bunu diyor orta şey yapmam. Şirk işte diyor sen şirk olur diyor. Allah'ın sana verdiklerini başkalarıyla paylaşmaya kalkarsan şirk olur diyor. Allah'a şirk koşmuş olursun diyor. Halbuki Allah öyle demiyor. Tomar'ın birinde demişti ki senin açlığın da cömertliğin de mabuduna karşı şirk koşman olur. Ha. Yani onun senin ibadetine ihtiyacı yok. İbadeti Allah için tutmuyoruz ki biz. Kendimiz adam olanız diye tutuyoruz. Ya ibadet disiplindir. Askerliktir. Yap yap, kalk kalk. İşte o bir, sana bir form kazandırmak içindir. Bir irade gücü kazandırmak içindir. Senin orucunun, namazının Allah'a zaten bir faydası yok. Sen namaz kılarsan günü beş vakit, vakti vaktinde düzgün yaşarsın, sağlıklı yaşarsın, stressiz yaşarsın. Günde beş defa el açıp Allah'a dua etmek. Ne kadar stres atmaktır biliyor musun? Hele bir de abdest alırsan. Zaten abdest aldığın zaman tansiyon 2 derece düşer. Soğuk suyla alıyorsan zaten böyle yüzünü yıkıyorsun, alnına, ensene falan şey edince oh dünya varmış diyorsun, ferah diyorsun. O tansiyon 15'te 14'e düşmüştür, 13'e düşmüştür. En az 2 aşağı düşer. Ondan sonra bir de dua ettiğin zaman 2 derecede oradan düşersin, 11'e düşer. Evet. Çünkü bütün bu çağın insanların sıkıntısı tansiyondur, stres. Şekeri de o yapıyor, kolesterolü de o yapıyor, tansiyonu da o yapıyor, hepsi stresten geliyor. Bizim hanımın başı çok ağır. İşte bilir, stresli bir adamdır. Ayhan Bey, Allah razı olsun diyor, Ayhan Bey doktor başım çok ağır. Başım var ki ağırmıyor diyor. O hiçbir şeyi ciddiye almaz. Bir başka tomar da diyordu ki dam da olsan rahat da olsan tevekkül ve teslimden başka amellerin hepsi hile ve tuzaktan ibarettir. En güzel ibadet teslimiyettir diyor. Bırak sen kendi işini Allah'a havale et. Bırak Allah'ın şeyine bir sandalına su seni nereye götürürse, akıntı nereye götürürse götürsün. Sakın kürek çekme. Kendini yorma. Her türlü teşebbüs ibadetleri yazıp da kadere karşı, Allah'ın yarattığına karşı bir isyan sayılır diyor. Tam bu tembel işi işte. Tam. Bize göre. Bırak. Bin Allah'ın hayrına bırak kendini atıptı ya. Su seni nereye götürürse götürsün. Yok öyle bir şey. Hayat öyle değildir. Hayat cehd ile kazanılır. İlim de öyle, irfan da öyle, amel de öyle. Yürümek bile, o yürümeyi öğrenmek için çocuk ne kadar emek sarf. En zor öğrenilen şey yürümekmiş. Hayatta en çok enerji harcayarak öğrendiğimiz şey yürümek. İşte o bir yaşlarında çocuk, bir buçuk yaşlarında ilk yürümeye başladığı zaman böyle bir adım atmak için 5 dakika titrer, titremek için adımını atar, dengeyi şak diye düşer. Hadi yavrum aslanım abi falan, olmadı tekrar bakıp falan. Böyle işte çocuk besleyenler, bir torun görenler falan biliyoruz yaşıyor şimdi. Şak diye düşer, 2 adım atar, takımı düşer. En zor şey yürümek, ondan sonra da bisiklete binmektir. Evet, zor öğrendiğimiz şeyler. Yürümek de öğreniliyor yani. Öğrenme ileride diyoruz. Tomar'ın birinde demişti ki vacip olan hizmettir. Yoksa tevekkül düşüncesi bahisi töhmettir. Tevekkül diye bir şey yoktur. Cehd var, hizmet var. Allah'ın emrettiği şeyi yapacaksın ve onun hizmetinde bulunacaksın. Ta ki o emir ve nehiler de kendi aczimizi ve hakkın kemali kudretini görüp anlayalım. Bu doğrudur işte. Bu Müslümanlar içinde geçerlidir. Bize kullukla emrediliyor ama kulluk görevi. Ne diyordu ayette? Kutilel insan ma ekfera. Şeyde, Abese suresinde. O kahrolası insan ne kadar nankör diyor. Hiçbir şeyi tam yapmadı, hakkını vermedi. İbadeti hakkıyla yapabilmek en zor iştir. Peygamberimiz bile ma abenneke hakka ibadetike ya mağmur diyor. Ey mağmur, sana hakkıyla ibadet edemedik diye itirafta durur. Bu ibadetler sadece bize disiplin kazandırmak bir şeydir. Allah huzurunda bize haddimizi bildirmek için. Bu Kur'an'daki elif, lam, mimler, tavsiller, yasinler, işte hamimler, huruf-u mukatta diyoruz. 29 surenin başında bu harfler var. Bu da ilmine mağrur olanlara haddini bildirmek içindir. Buyur al bakalım. Hamim ne demektir? Çöz çözebilirsen. Buyur al sana işte. Kır bakalım bu cevizi, ye, nasıl kıracaksın, hangi dişinle kıracaksın diye bir yerlerde Allah kullarını imtihan etmek için. İbadet de bir yerde bize haddimizi bildirmek içindir. Namaz miraçtır diyoruz. Kır miraç olan namazı, hadi çık bakalım iki rekat, buyur gökler senin. Bu böyle helikoptere binip uçmaya benzemiyor. Çok zor. Onun için biz namazı kılarız, şükrederiz. Ehlullah namazı kılar, af diler. Ağlar, oturur ağlar. Ya Rabbi sana hakkıyla ibadet edemiyoruz. Ne olur bizi affet diye. Oturur, hiç kırar, hiç kırar ağlar. Biz ibadet yaptığımız zaman üstümüzden yukurtlar. Hafifleriz yani. Biraz sevinir işte namazı kıldık neyse. Ama namazı kıldık, yasak mı saldık, belli değil. İkincisidir. İkincisi hiç. Namaz bizim en zor işimizdir. Ta ki o emir ve nehilerde kendi aczimizi ve hakkın kemal-i kudretini görüp anlayalım diyedir o ibadetler. Onun yüksekliğini, yüceliğini, erişilmezliğini işte orada diyor. Biz eksik kişileriz. Allah tamdır. Biz noksanız. O mükemmeldir. O muhteşemdir. Her zaman eksik olanlar tam olanın peşinden koşar. Biz eksiksek bütünü arayacağız. Noksansak kemali arayacağız. Onun için Allah'a hayranlığımız bizim kul olarak eksikliklerimizden meydana ileri geliyor. Tomar'ın birinde demişti ki kendi aczini görme. Bak şimdi. Bak deminkinin aczini. Hep zaten şeyleri, ters mesajları almış buraya. Hepsi İncil'den alınmış ha bunların. Hazreti Mevlana aynı zamanda İncil hafızıdır yani. Tomar'ın birinde demişti ki kendi aczini görme, aklını başına al, kendinde acz görmek Allah'ın nimetine nankörlük etmektir. Demin nimeti paylaşmak nankörlük oluyordu, şirk oluyordu hatta. Şimdi de bu taraftan nimeti şey ediyor. Hazreti Mevlana gidiyor, Konya'nın etrafında işte o Sille köyü var, şey bilmem. Bir köy daha vardı. Rum köyleri bunlar eski. Konya'nın yakınındaki köyler. Oraya gidiyor papazlarla sohbet ediyor. Hatta bir defasında gitmiş bakmış ki kilisenin kandili yanmıyor. Diyor ki bugün şey sizin şey bayram onların şeyi herhalde. Yani bayram günleri, dini bayramları, Noel belki, Noel yahut Noel değil de başta zannediyorum şey baharda çünkü gidiyordu. Bu mevsimde işte şimdi. Paskalya falan olması lazım. Bahar geldi mi diyor Hazreti Mevlana hep kırlarda dolaşırdı diyor. Çiçekleri, bağları, bahçeleri, çimenleri falan. Ve kendi tavsiye ediyor zaten. Bahar gelince diyor evlere kapanıp kalmayın diyor. Gidin açık havada dolaşın, gezin diyor. Allah'ın nimetlerini orada görürsünüz. Nerede göreceğiz İstanbul'da şimdi? Eskiden kuş dili çayırı vardı. Burada işte şey çayır, çırpıcı çayırı vardı. Veli Efendi çayırı vardı. İstanbul'un etrafı hep çayır çimen doludur. İşte kağıthane çayırı vardı. Küçük su çayırı vardı. Ben geldiğim zaman 1950'lerde, 60'larda bu çayırların hepsi olduğu gibi duruyordu. Hiç dokunulmadı. Ok meydanı vardı. Çayır olduğu gibi baştan sona. Bir tek Darül Aceze vardı orada. Bina olarak. Bu halkı oralara gidip baharda, yazın işte tatil günlerinde, cumadan sonra falan gidip nefes alması için. Hepsi yapılaştı, binalaştı. Bak beton yıldı haline geldi. Üç dili çayırı bir avuç kaldı, bir avuç. O tarafına bina yaptılar, bu tarafına bina ters kurdular falan. Neyse. Evet. Giderdi gitmiş, demiş ki bu ışık niye yanmıyor bu sizin kandiliniz? Demişler ki efendim, yağımız bitti. Kilise kandil yağı. Eskiden işte zeytinyağını acımış, eskimiş olanlarını kandil yağı olarak kullanırlardı. Bir iki sene önceden kalınca o yağ acır artık. Kalitesini kaybeder. Düşük kalitedeki zeytinyağlarını kandil yağı olarak kullanırlardı. Ertesi gün oraya iki tulum yağ göndermiş. Kandil yağı göndermiş Hazreti Mevlana kiliseye. Serik köyü. Serik şimdi aklıma geldiler. Serik köyü, eski bir Rum köyü. Şimdi askeri tesislerin içindeymiş o köy. Konya'daki 2. kolordu vardı. Orada şeydi. Bitmedi. 1924 mübadeleye kadar vaktiyle Hazreti Mevlana buraya kandil yağı gönderdi diye 600 sene, 700 sene hatta daha fazla, 700 seneden de fazla işte 1924'e kadar o köyün, o kilisenin kandil yağı Konya Mevlevi Hanesi'nden gönderilmiştir. Vaktiyle Hazreti Pir buranın kandil yağını gönderdi diye artık onu kendilerine Konya Mevlevi Hanesi vazife biliyor. Onu bir geleneksel sünnet gibi kabul ediyor. O kilisenin kandil yağını Konya Mevlevi Hanesi gönderiyor. 600 sene boyunca. Yani Hazreti Mevlana da aynen Peygamber Efendimiz gibi. Rahmeten lil alemin. Yani Hristiyan'a da sahip çıkıyoruz. Mağdur olana, mazlum olana, hakkı yemiş olan hangi kul olursa olsun. Merhamet budur, rahmet budur. Zaten budur yani. Yapılacak işte. Ermenisine, Rumuna, Yahudisine, gayrimüslimine, hepsine. Yahudisine, yabancısına. Kim neye muhtaçsa ona elinden geliyorsa onu karşılıyor. Kendine kudretini gör ki, kendi kudretini gör ki bu kudret Allah'tandır. Kendindeki kudreti Allah'ın, kendindeki kudreti Allah'ın nimetidir. Öbür tarafta acizi tavsiye ediyor. Burada kudretli olmayı tavsiye ediyor. Öbür tarafta cömert olmayı tavsiye ediyor. Burada tutumlu olmayı tavsiye ediyor. Kendi acizini görme. Aklını başına al. Kendinde aç görmek Allah'ın nimetine vankörlük etmektir diyor. Tomar'ın birinde demişti ki bu ikisinden yani kendinde aç ve kudret görmekten de geç. Nazara sığan, görülebilen her ne varsa tevhid yolunda manevi put sayılır. Hiçbir şeyi şey etmeyeceksin. Esas nimet olarak kabul etmeyeceksin. Tomar'ın birinde demiştik ki bu mumu söndürme. Çünkü nazar ve istidlal bir meclisin mumu gibidir. Yani sürekli aklını kullan, teşebbüste bulun, sürekli şey et ve bu aklını çalıştırmak, mumu söndürmemek gibidir. Nazar ve istidlalden geçersen, huslat gecesinin yarısında mumu söndürmüş, karanlıkta kalmış olursun. Onun için Hristiyanlar mum yakarlar. Manevi bir, sembolik manevi. Nurlar, o mumun kiliseyi aydınlatan mum, aynı zamanda onların gönlünü aydınlatan nur, ruh temsil etsin diye. Gönüllerini nurlandırmak için kilisede mum yakarlar. Ama bizde aksidir. Bizde aksidir. Yani şöyle söyleyeyim, işte şey, Abdullah Dinevari Hazretleri var, büyük evliyaullah'tan birisidir. Bir kadın ona bir tas yağ getirmiş. Zeytinyağı. Yine var İran'da şimdi büyük bir şehir kasabası. Diyor ki ya şey, bu diyor kandili getirdim, bu diyor caminin şeyine koy, avizelerine yansın, kandillerine. Bu şey sizden hayır hasenatım olsun diyor falan. Bakıyor ki ya güzel. Berrak insan. Ve Abdullah Dinaver'e diyor ki ey kadın diyor. Ben diyor bu yağı alıp kandile koyup yakarsan bu diyor şey mescidin diyor tavanı aydınlanır. Eğer sen bunu bir fakire götürüp verirsen o fakir de bunu aşına katar yersen Allah'ın aşını aydınlanırsın diyor. Bunu al götür diyor bir fakire ver. İşte şimdi yani hepsi birbirine benziyor zaten size söyleyeyim yani. Ehlullah dedik mi onlara? Hepsi birbirine benziyor. Abdülkadir Geylani, Şeyh Ahmed Rıfai, Şahin Nakşibendi, işte bilmem Hasan-ı Şazeli'si, Ötekisi, Berekisi, Mevlana'sı, Yunus'u hepsi. Orada şey yok. Tefrika yok, izafiyet yok. Evet. Bu vezirin şeyleri, hilesi daha epeyce devam edecek. Zannediyorum önümüzdeki ders buradan devam edeceğiz biz de. Tabi sonunda bir yere bağlanacak bütün bunlar. Evet, Cenab-ı Hak bizi fitneden, hileden, oyundan, tuzaktan muhafaza eder. Şeytan şerrinden, şeytan kılığına girmiş insanların şerrinden muhafaza eylesin. Dualarınızı kabul eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 27'si mi oluyor? 15-14 ay 27'sinde bekliyoruz efendim. Buradayız inşallah. Allah sağlık ve hatırlayın.